أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم.
Surenin bir bölümünü hep beraber tanımaya çalışmıştık. İnşallah o günden bugüne kadar duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman ettik. Hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O ayetleri gözlük olarak gözlerimize takıp hadiseleri onlarla tahlil ettik. Hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O günden bugüne kadar inşallah onları amel haline getirme savaşı içine girdik. Bu dersimizde de surenin geriye kalan bölümünü hep beraber tanımaya çalışacağız.
Bundan sonra inen Müzzemmil ve Müddessir surelerinin ilk ayetleri Resul-i Ekrem'in hayatının sonuna kadar takip etmesi gereken metodu anlatacak, usulü anlatacak. Ve biz de peygamber yolunun yolcusu isek aynı zamanda bizim de takip etmemiz gereken metodu, usulü, çizgiyi anlatacak. Alak suresinin ilk ayetleri geldiği sırada Allah'ın Resulü ne olduğunu pek anlayamadı. Gerçi Hatice anamızın ve Varaka'nın sözleri peygamberimizi biraz teselli etti ama arkasından uzun bir süre vahyin gelmeyişi, bu konuda rivayetler çeşitli, 3 günden 3 yıla kadar rivayetler var. Vahiy kesildi peygamberimize ve Allah'ın Resulü yine üzülmeye başladı. Yine sıkıntı çekmeye başladı. Yine kainatın seyyidi toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor. Şehrin dışında üzgün üzgün dolaşıyordu. İşte böyle üzgün üzgün dolaştığı bir sırada birdenbire semada bir ses işitti. Kendisinin ifadesine göre başımı çevirdim baktım ki diyor, bir kürsünün üzerine oturmuş, tümüyle ufku kaplamış, 600 kanadıyla Cebrail'i semada gördüm diyor. Allah'ın Resulü çok korktu. Müthiş dehşete kapıldı. Ve sonra hemen koşa koşa evine geldi. Beni örtün Hatice, beni örtün dedi. Bütün bu rivayetler bize anlatıyor ki Allah'ın Resulü henüz peygamberliği bile tanımıyordu. O peygamberliği kendi ihdas etti, o peygamberliği kendi kafasından ortaya koydu diyenlere bütün bunları anlatmak lazım. Allah'ın Resulü korktu, ürperdi, evine geldi, hazır değildi buna, tanımıyordu vahiy, bilmiyordu vahiy, meleği tanımıyordu. Evine geldi Allah'ın Resulü, beni örtün Hatice, beni örtün. Hatice anamız onu örttü, biraz dinlendi, kendine geldikten sonra melek peygamberimizin evine geldi. Ve ya eyyuhel muzzemmil ya da ya eyyuhel müdessir ayetlerinin, surelerinin ilk ayetlerini peygamberimize getiriyordu. Artık Allah'ın Resulüne kapsamlı bir görev veriliyordu. Ya da peygamberimizin görevinin sınırları çiziliyordu. Ve ondan sonra ölünceye kadar ayetlerin ardı arkası kesilmeyecekti. Acaba oku emrinden sonra gelen bu iki surenin muhtevası neydi? Birini diğerine tercih hakkımız yoktur. Yani önce Müzzemmil geldi, sonra Müddessir geldi ya da önce Müddessir geldi, sonra Müzzemmil geldi diye bu konuda bir tercih hakkımız yoktur. Zaten iki sureyi de tanımak zorundayız. İkisinden de sorumluyuz. Öyleyse ben önce Müzzemmil'den başlayarak bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasına şöyle bir göz atalım. Ya eyyuhel Müzzemmil. Ey bürünüp sarılan peygamber. Sakinleşme arzusuyla üstünü örten peygamber ya da alakla nebi olup nübüvvet yükünü sırtına yüklenip şimdi de müddessirle ya da müzzemmille o nübüvveti dışa taşırması gereken peygamber. Yani nübüvvet elbisesine bürünen peygamber. Kum, kalk. Elleyle, gece kalk. Gece, kıyamet. Burada gece kıyamı emri veriliyor peygamberimize. Müddessir suresinde de Kum fe enzir. Kalk ey peygamberim, Rabbin adına insanları uyar, Rabbin adına insanları ikaz et, Rabbin adına insanları inzar et emriyle gündüz kıyamı geliyordu. Demek ki bir Müslüman hem gecede hem de gündüzde kıyamda olacak. Diyor ki bakın ayet-i kerime, قُمِ اللَّيْلَ Gece kalk ey peygamberim, اِلَّا قَلِيلَ Ancak biraz müstesna. نُصْفَهُ اَوْنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَ اَوْزِدْ عَلَيْهِ Gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk. Ayşe anamız der ki, bu gece kalkışı emri hakkında şunu der, biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak der. Şimdi biz saat 1'e 2'ye kadar yatmasak bu gece kalkışı manasına gelmeyecektir. Biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak. İşte gece kalkma emri ifa edilmiş olacak. Sahabe-i kiram büyük sıkıntı çekti. Bir gece annemiz yatak seriyor. Buyur ya Resulallah diye Efendimiz'i yatağa davet ediyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki artık yatmanın vakti geçti ey Hatice. Yatmanın, istirahatın vakti çoktan geçti diyordu. Allah'ın Resulü gece kalkar kalkmaz ağzını misvaklıyordu önce. Sonra başını semaya kaldırıyordu. Vakti tespit adına sonra abdest alıyordu. Sonra namaza duruyordu. Ayağının altına kan ininceye kadar, ayağının altı şişinceye kadar, gözlerine kan ininceye kadar kıyamda duruyordu. İşte gece kalk emri geldi peygamberimize. Peki ne için kalkılacak? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ağır ağır Kur'an oku. Düşünerek, tedebbür ederek, manasını anlayarak ağır ağır Kur'an okuma adına kalkılacak. Sonra اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Zira peygamberim sana çok önemli bir söz söyleyeceğiz. Sana çok önemli bir şey vahyedeceğiz. İşte bu ayeti kerime ile oku emri açıklık kazanıyordu. Demek ki gece okunacak ve Kur'an okunacak. Oku, İkra suresindeki oku emri ondan sonra gelen Müzzemmil suresinin bu ilk ayetlerinde açıklık kazanıyordu. Okunması gereken şey Kur'an. Bakın, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا diyor Rabbimiz. Kur'an okunacaktı. Burada okunacak zaman da belliydi. Gece yarısından sonra okunacaktı. Şimdikiler de okuyor ama gecenin evvelinde okuyor şimdikiler. Saat 1'e 2'ye kadar okuyor. Gecenin evvelini okuyor şimdikiler. Ve ikincisi Kur'an okumuyorlar da televizyonun birinci ya da ikinci kanalını okuyorlar. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz اِنَّ مَا شِئَتَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأَنْ وَاَقْوَمُ قِيلَ Zira gece kalkışı daha oturaklı ve gece okuyuşu daha tesirlidir. Peki ne için okuyacağız? اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا Muhakkak ki peygamberin gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Gündüz senin için bir savaş var. Allah'ın Resulü sabahleyin çok çetin bir savaşa başlayacaktı. Bir vuruşma vardı peygamberin hayatında. Kiminle savaşacaktı? Siyonist ajanlarına karşı, müşriklere karşı, Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, ateiste karşı, dinsize karşı, gafil Müslüman'a karşı, Müslümanlığının farkında olmayan Müslüman'a karşı, caddede, sokakta, piyasada, hayatın bütün kademelerinde Allah'ın Resulü çok ciddi bir vuruşmaya hazırlanıyordu. Allah'ın Resulü gündüz vereceği savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece kalkacaktı, Allah'la istişare edecekti, cephane hazırlayacaktı, plan program yapacaktı. Bu emri aldıktan sonra Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki inanın hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Hayatının sonuna kadar bir daha yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Eğer bir gece yatıverseydi sabahki savaşı kaybetmişti, bitmişti işi. Bu savaşın cephesi de yoktu. Tüm dünyaya karşı, Roma'ya karşı, Hindistan'a karşı, Suudi Arabistan Yarımadası'na karşı, müşrikine karşı, dinsizine, ateistine, imansızına karşı tüm cephelerde verilmesi gereken bir savaştı. Şeytana karşı, iblise karşı verilmesi gereken bir savaştı. Allah'ın Resulü bu savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece Rabbıyla istişare edecekti. yarınki savaşta nasıl galip gelirim ya Rabbi? Nasıl bir plan program çizmeliyim ya Rabbi diye gece kalkacaktı, Allah'la istişare edecekti, Allah'ın ayetlerinden mesaj alacaktı ve aldığı o mesajla sabah savaşa başlayacaktı. Savaşlar genellikle gündüz olur. Geceleri yaraları sarma zamanıdır. Geceleri fişekleri doldurma zamanıdır. Geceleri planı programı bir daha gözden geçirme zamanıdır. İki ordu genellikle gündüz savaşır, gece dinlenmeye çekilir plan program yapma adına. Eğer siz de gündüz bir savaşa girecekseniz, mektepte, dairede, iş yerinde, babanızla, ananızla, kayınpederinizle, ekmek aldığınızda, su verdiğinizde, çevrenizde, münasebet kurduğunuz insanlarla eğer bir savaşa girecekseniz, gerçekten gece okuduklarınızın gündüz savaşını verecekseniz, öyleyse gece okumak zorundasınız. Ayakta kalabilmenin şartı işte buna bağlı. Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Öyleyse siz de kalkın. Gecenin yarısından sonra siz de kalkın. Bir müddet için kalkın. Ağır ağır Kur'an okuyun. Manasını anlama adına, yarın hayatınıza aktarma adına, yarın okuduğunuz ayetlerin savaşını verme adına siz de kalkın ve siz de okuyun. Diyor ki bakın Rabbimiz, İnne leke finnehari sebhan tavila. Peygamberim muhakkak ki gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Rızık kazanma uğraşısı değil bu. Çünkü rızık kazanma uğraşısı günün belli bir zamanını alır. Tümünü almaz. Tümünde Allah'ın arzularına hakim kılma savaşı verecektir Müslüman. İşte Müzzemmil suresinin ilk ayetlerine şöyle kısaca bir bakış yaptık. Şimdi de Müddessir suresinin ilk ayetlerine şöyle kısa bir bakış yapalım. O da şöyle başlıyor. Ya eyyuhel müddessir. Yine ey örtülerine bürünmüş peygamber. Ya da ey nübüvvet elbisesini giymiş peygamber. Kum kalk fe enzir. Rabbin adına insanları uyar. Rabbin adına insanları inzar et. Ve rabbeke fekebbir. Bir de Rabbini tekbir et. Rabbini büyükle, Rabbini yücelt. Bu da gündüz kıyamını anlatır. Önceki surenin ilk ayetleri gece kıyamını anlatıyordu. Bu da bize gündüz kıyamını anlatıyor. Bunu niye okuyacağız? Bunu şunun için okuyacağız. Gece Allah'ın büyüklüğünü anladık ya, gündüz de onun savaşını vereceğiz. Gündüz de okuduğumuz Allah'ın ayetlerini hayatın her bir kademesinde gündeme getirmek suretiyle Allah'ı büyükleyeceğiz, Allah'ı tekbir edeceğiz. İşte bu ayetler gelince Allah'ın Resulü Allahu Ekber dedi. Hani ayeti kerimede ve rabbeke fekebbir diyordu ya Rabbimiz, Rabbini büyükle ey peygamberim diyordu ya, işte ayetin bu bölümünde peygamberimiz Allahu Ekber dedi. Sonra yanı başında duran Hatice anamız, ilk Müslüman olma şerefine eren Hatice anamız da Allahu Ekber dedi ve peygamberimiz çok sevindi. İlk desteği, ilk mümini bulmuştu Allah'ın Resulü. Peki niye okuyacakmışız Kur'an'ı? Allah'ın büyüklüğünü anlama adına ve yerde Allah'ın büyüklüğünü ilan etme adına. İşte Allah'ın büyüklüğü ilan edilecekti. Zaten insanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın. İnsanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. İnsanlar birbirlerini Rab edinmişler. İnsanlar insanlara kullukla meşguldü. Şahsiyetleri silinmiş, kullar kullara kulluğu sineye çekmişti. Böyle bir çevrede bakın, insanın insana kulluk yaptığı, insanın insanların üstünde Rableştiği, İnsanların birbirlerini büyüttüğü, tazim ettiği bir çevrede bir peygamber çıkıyordu, şöyle diyordu. Ey insanlar, gelin birbirimize Rabliğimiz, kulluğumuz söz konusu olmadan, birimizin diğerine Rabliği, birimizin diğerine kulluğu söz konusu olmadan, birbirimize büyüklüğümüz, küçüklüğümüz söz konusu olmadan, gelin yalnız Allah'ı büyükleyelim. Büyük olarak yalnız Allah'ı görelim, Allah'a inanalım dediği zaman, o toplum bunu kabullenemedi. Dediler ki biz zaten küçük yaratılmışız. Biz küçüğüz dediler. İtiraz ettiler. Yaratılış itibariyle biz küçük yaratılmışız. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında taşır. Biz hayatımızdan razıyız dediler. bunu kabul edemediler. Peki insanlar bunu niçin kabullenemedi? Bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. İnsanlar bunu niçin kabul edemedi, kabullenmedi? Ya da Rabbimiz niçin acaba ilk defa bu emirleri gönderdi? Bakınız, dedi ki, ve rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle. En büyük olarak Allah'ı bil, yalnız Allah'a izafe et büyüklüğü. Peki Allah niye böyle emretti? Niye ilk defa bunları istedi? Ya da insanlar niçin bunu reddetti? Onu kısaca şöyle arz edeyim. Öyle bir toplum düşünün ki o toplumdan çocuklar nazarında babalar büyük. Kadınların nazarında kocalar büyük. Talebenin nazarında hoca büyük. Hocanın nazarında müdür büyük. Çırağın nazarında, Talfa'nın nazarında usta büyük. Teba nazarında devlet büyük. Nükleer silahlara sahip olanlar büyük. Ekonomik güce sahip olanlar büyük. Deniz altı, deniz üstü güçlerine sahip olanlar büyük. Para babaları büyük. Artistler büyük. Sporcular büyük. Şarkıcılar, türkücüler büyük. Büyük, büyük, büyük. Filan zatlar büyük. Falan şeyhler büyük. Falan efendiler büyük. Öyle bir anlayış var ki toplumda insanların bir kısmı büyütülmüş. Bir kısmı da küçültülmüş. Bu toplumda kim büyük, kim küçük birbirine karışmış. İşte buna en kestirme çareyi bulan ayet-i kerime diyor ki, yeryüzünde büyük ancak Allah'tır. En büyük ve tek büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. İnsanların büyüklenme hakkı yoktur. İnsanların büyüklenmeye hakları yoktur. Ayet-i kerime işte bu çıkmaza böyle bir çare getiriyordu. Tabi bu çağrı Ebu Cehil gibi, Ümeyye bin Halef gibi, Nadir bin Haris gibi toplum tarafından büyütülenleri, tazim edilenleri tedirgin etti. İşte sihirbazlar, para babaları, idareciler, yöneticiler, kahinler, şairler, her biri ayrı ayrı konumlarda, ayrı ayrı yerlerde kendilerini büyütmüşler ve toplumu küçültmüşlerdi. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana Allah'ın nebilerinin tümü Allah karşısında toplumun eşit olduğunu, Allah karşısında insanların tümünün eşit olduğunu, yalnız Allah'ın üstün olduğunu, yalnız Allah'ın büyük olduğunu ortaya koymuştu. Ve Allah'ın son peygamberinin ağzından dökülen okuma niyetindeki temel esasın Allah'ı büyüklenmek olduğu da ortaya çıkınca işte insanlar bunu kabullenemediler. Tek büyük Allah'tı, en büyük Allah'tı. İslam'ın temelini teşkil eden bu esas, esasen insanlığı kurtaracak bir esastı. Çünkü artık Hazreti Bilal, ağasının karşısında, efendisinin karşısında mahkum değildi. Artık kadın kocanın elinde bir emta değildi, bir eşya değildi. Artık fakir zenginin karşısında oyuncak değildi, paraya değildi. Artık para babaları, yöneticiler, işte fakirlere karşı, yönetilenlere karşı, din adamları bile bile cahil bıraktıkları avama karşı övünme hakkına sahip değillerdi. Büyüklenme hakkına, tekebbür hakkına sahip değillerdi. İnsanlar buna karşı çıktılar dedim. Orayı şöyle kısaca bir açıklayayım bakın. İnsanlar buna niye karşı çıktılar? Niye kabullenemediler? Bir kısmı dedi ki, küçükler, küçüklenenler, yani büyüklerin yükünü sırtında çekenler dediler ki, ya Muhammed, biz hayatımızdan memnunuz. Eğer biz birilerinin yükünü sırtımızda çekiyorsak, eğer hayatımızda birilerini büyük kabul etmiş, onların yükünü sırtımızda çekiyorsak bundan sana ne dediler? Biz memnunuz. Biz hayatımızdan razıyız. Biz zaten küçük yaratılmışız. Biz fıtraten küçüğüz. Yaratılış gereği biz küçüğüz. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında çekecek. Bütün köle ruhlular öyle der. Hazreti Musa köleleştirilmiş olan İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarma adına geldiği zaman onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Ey Musa, biz yaratılış icabı küçük yaratılmışız. Biz zaten paryayız, biz esiriz, biz işçiyiz, biz köleyiz. Biz İsrailoğulları doğuştan köleyiz ve Firavun oğullarının, Ali Firavun'un yükünü çekmek için yaratılmışız. Biz bundan razıyız. Sen bizim başımıza bela olma, git başkalarını kurtar demişlerdi. Halbuki o peygamber onları hürriyete kavuşturma adına gelmişti. Köle ruhlular bunu diyecektir. Ve Hazreti Musa'yı belki Firavun'dan daha çok İsrailoğulları uğraştırdı. Onları ikna etme adına Hazreti Musa uzun bir süre uğraştı. Allah'ı tekbir edecekti. İşte Rabbimiz peygamberimize bu emri gönderiyordu. Fakat peygamberimizin diliyle Allah'ı tekbir etmesi ya da aynı emrin muhatabı olan şimdiki bizlerin dilimizle Allah'ı tekbir etmemiz, yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dememiz, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür dememiz fazla bir şey ifade etmeyecektir. Neden? Allah'ı büyüklemek demek, hayatın her bir kademesinde, hayatımızın her bir dakikasında, her bir konumunda Allah'ı büyütmek zorundayız. Mesela çocuklara verilecek eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce Allah'a danışmalıyız. Zaten Allah'ı büyüklemenin manası da budur. Çocuklarımıza vereceğimiz isim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız, ona sormalıyız. Kılık kıyafet konusunda en büyük Allah olmalı. Hangi elbiseden hoşlanırsın ya Rabbi? Hangi kılık kıyafetten razısın ya Rabbi? Sen hangisini seviyorsun ya Rabbi diye önce ona soruyorsak, önce onu hesap ediyorsak, bu konuda en büyük olarak onu kabul ediyorsak, işte Allah'ı büyükleme budur. Kazanma harcama konusunda en büyük Allah olmalı. Nereden kazanayım ya Rabbi? Hangi kazançtan razısın ya Rabbi? Şurada çalışayım mı, çalışmayayım mı ya Rabbi? Şu iş yerinde çalışmam senin rızana mani midir, yoksa senin rızanı kazanmama vesile midir ya Rabbi? Soracağız. Nerede harcayayım ya Rabbi? Şurada harcayayım mı, harcamayayım mı? Kazanma ya da harcama konusunda Allah'ı en büyük kabullenmek zorundayız. Başka? Ev tefrişi konusunda Allah en büyük olmalı. Evimizi nasıl tefriş edelim ya Rabbi? Mesela duvarlarımıza halı asalım mı ya Rabbi? Evimizde şunlar şunlar bulunsun mu ya Rabbi? Evimizde bir tane televizyon bulunsun mu ya Rabbi? Bunları Allah'a soruyorsak, bu konuda Allah'ı en büyük kabullendiysek, işte Allah'ı büyükleme odur. Okuma konusunda en büyük Allah olmalı. Neyi okuyalım ya Rabbi? Fizik mi okuyalım, kimya mı okuyalım, matematik mi okuyalım, biyoloji mi okuyalım? Ne okuyalım ya Rabbi? Nasıl okuyalım, ne zaman okuyalım? İşte bu konuda en büyük Allah olmalı. Hayatın her bir bölümünde, hayatımızın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyeceğiz. Allah'ı en büyük kabulleneceğiz. İşte Allah'ı büyüklemenin manası budur. Bakın bundan sonra gelen ayeti kerime şöyle: وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ. Bir de peygamberim elbiseni temizle. Ey Müslümanlar, elbisenizi temizleyin. Elbiseyi temizlemekten maksat gerçekten şu üzerimizdeki elbiseyi temizlemektir. Maddi bir temizlik kastedilmiş olabilir. Bir de bunun manası bedenini temizle ey Muhammed. Bedenin temiz olsun, maddi ve manevi pisliklerden bedenini temizle. Sonra amelini temizle. Şirkten, küfürden, nifaktan, isyandan, şikaktan amelini temizle. Sonra kalbini temizle. O kalbi Allah adına niyet taşır hale gelir, getir. Allah adına niyet taşısın kalbin. Kalbini temizle. Sonra aileni temizle. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Aileni temizle, hanımlarını temizle, hanımını temizle. Hani bir ayeti kerimesinde Rabbimiz öyle buyurdu: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Kadınlarımız için Allah şöyle buyuruyor: onlar sizin için elbisedir, örtüdür. Siz de karılarınız için elbisesiniz, örtüsünüz. Öyleyse kadınlarımız bizim elbiselerimizdir. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ. Peygamberim elbiseni temizle derken Rabbimiz hanımını temizle. Öyleyse bu ayet-i kerime bize bunu anlatır. Biz de kadınlarımızı, hanımlarımızı temizlemek zorundayız. Onları iffetli hale getirmek zorundayız. Onları afife hale getirmek zorundayız. Bedenini temizle ya da çocuklarını temizle. Afife Müslümanları seçerek, kızları seçerek oğlanlarını afife kızlardan gelin olarak al, oğlanlarını temizle. Ya da iffetli erkekleri seçerek kızlarını iffetli erkeklere ver, böylece kızlarını temizle. Dinini temizle, pisliği putları terk et. En büyük pislik putlardır. En büyük pislik tağutlardır. En büyük pislik sahte Rablardır. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَضَحِرْ Peygamberin tüm dinini, tüm bakışlarını, tüm itikadını, tüm amelini pislikten arındır. Putları terk et, sahte Rabları terk et, sahte ilahları terk et. Sadece Rabbına yönel, Rabbinin rızası adına iş yap. Bakın sonra şöyle buyurdu. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Bir de peygamberim verdiğini başa kakma ya da az verip çok isteme. Allah büyüklenince, Allah en büyük kabul edilince kişinin ulaştığı mutluluk anlatılır burada. Allah herkesten fedakarlık istiyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ ayeti kerimesiyle Allah herkesten fedakarlık istiyor. Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Yani kişi satıcıysa müşteriyi düşünecek, alıcıysa satıcıyı düşünecek, babaysa evladı düşünecek, evlatsa babayı düşünecek, kadınsa kocayı düşünecek, kocaysa karısını düşünecek, memursa amiri düşünecek, amirse memuru düşünecek, devletse tebaayı düşünecek, tebaaysa devleti düşünecek, zenginse fakiri düşünecek, fakirse zengini düşünecek. Herkesin birbirini atlatmayı, herkesin birbirini kullanmayı, herkesin birbirinden istifade etmeyi düşündüğü, planladığı şu dünyada şu ayet ne kadar güzel değil mi? Allah herkesten fedakarlık istiyor. Ama insanlar bunu da kabullenemediler. Babalar memnun çünkü evlatları üzerinde hayat yaşıyorlardı. Zenginler memnun çünkü fakirlerin sırtında hayat sürüyorlardı. Kocalar memnun, kadınların sırtına yaslanmış öyle bir hayat sürüyorlardı. İşte patronlar memnun, para babalar memnun çünkü ekonomik yönden fakir olan insanların sırtında bir hayat yaşıyordu. Berikiler de memnundu, ötekiler de memnundu. Berikiler de şunun için memnundu, yani çocuklar babaları tarafından kullanılmayı göze almışlar, ses çıkarmıyorlardı. Ya da fakirler, zenginler tarafından kullanılmayı, atlatılmayı sineye çekmişlerdi, hiç ses çıkarmıyorlardı. Çocuk babası tarafından istismar edilmeye hiç ses çıkarmıyordu. Neden? Çünkü yarın öbürsü gün kendisi de baba olacaktı da ondan. Aynı fırsat kendi eline de geçecekti. Bırak o hakimiye sürsün, bırak o saltana sürsün diyorlardı. Çünkü o çocuk yarın kendisi de baba olacaktı. Bakın çırak ustanın büyüklenmesinden, usta tarafından istismar edilmesinden, kullanılmasından memnundu. Neden? Çünkü yarın aynı fırsat kendi eline geçecekti. Yarın o da usta olacaktı. Yüzbaşı binbaşının tekebbüründen razıydı, memnundu. Ses çıkarmıyordu. Varsın binbaşı büyüklensin diyordu. Varsın binbaşının saltanatı büyüsün diyordu. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de binbaşı olacaktı. Filan zatın yanındaki kişi o zatın büyüklenmesinden şikayetçi değildi, huzursuz değildi. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de o zatın makamına oturacaktı. O da o makama oturacaktı. Bırak o zatın saltanatı sürsün diyordu. Yani küçükler de memnundu, büyükler de memnundu. Büyükler zaten küçüklerin omuzunda hayat sürüyordu. Onun için memnundu. Küçükler de yarın aynı makama geçeceği sevdasıyla, heyecanıyla ona dokunmuyorlardı. Ama Allah herkesin yüke talip olmasını istiyor. Herkesin yük çekmesini istiyor. Herkesin fedakarlık yapmasını istiyor. Mesela bakın, şurada bir sofra olsa, işte çay bardaklar var önümüzde. Herkes bu bardakların buradan kaldırılmasını karşısındakinden beklese ne olur? 60 sene geçse bu bardaklar burada kalır değil mi? Ya da şurada bir pislik olsa temizlenmesi gereken, herkes bunu karşısındakinden beklese ne olur? 1000 sene geçse o pislik orada kalır, temizlenmez. Ama herkes fedakarlık yapmaya başlarsa, sen dur hele şimdi ben yapayım, sen dur hele şimdi benim param, sen dur hele şimdi benim evim, sen dur hele şimdi benim arabam, sen dur hele şimdi benim gücüm, sen dur hele şimdi benim zamanım var, ben yapayım, ben edeyim derse Müslümanlar, o zaman da asr-ı saadet canlanacaktır ve asr-ı saadet yaşamaya başlayacaktır. İşte Rabbimiz buyurur ki وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Herkesten fedakarlık istiyor. Yani insanların birbirinden fazla beklentisi olmamalı, insanlar karşısındakine yaslanmamalı. Yani zengin fakire yaslanmamalı. yani tümüyle koca karısına yaslanmamalı, yani tümüyle amir memura yaslanmamalı, herkes fedakarca davranmalı, herkes karşısındakini kullanma cihetine gitmemeli, herkes karşısındakinden istifade cihetine gitmemeli, herkes fedakar davranmalı. İşte o zaman karşımıza asr-ı saadet çıkacak. Ama işte insanlar bunu da kabullenemediler. Bu tavır peygamberi toplumla karşı karşıya getirdi. Toplum peygamberin karşısına dikildi, reaksiyon gösterdi. Ne dediler ya? Biz ne güzel okuyup duruyorduk. Gazete okuyorduk, dergi okuyorduk, televizyonun birinci kanalını, ikinci kanalını okuyorduk. Ne güzel. İşte uydu anteni alıp da Avrupa'nın 8-9 kanalını da okuma sevdası içindeydik. Okuma yarışları tertip ediyorduk. Plaka numaralarını okuyorduk. Vitrinleri okuyorduk, levhaları okuyorduk. Okuyorduk, okuyorduk. Ne yani? Bir de Kur'an okumak çıktı. Nereden çıktı bu dediler ya? Bu gece kalkma da nereden çıktı dediler ya? Zaten saat 1'e 2'ye kadar iyi kötü televizyonun birinci, ikinci kanalını seyrediyorduk. Yatmıyorduk zaten 1'e 2'ye kadar. Sonra da işte kuşluk vaktine kadar saat 9'a 10'a kadar rahat uyuyorduk. Şöyle rahatımız yerindeydi. Bu gece kalkması da nereden çıktı ya dediler. Bu Allah'ı büyükleme de nereden çıktı ya? Biz ne güzel içimizde bir kısım insanları büyüklemiştik. Bunlar büyük zatlardır. Vardır bir hikmeti demiştik. Bunları bizim hayatımıza müdahale etme makamında görmüştük. Onlar bir şeyler söylüyordu. Biz de onların dediği gibi yaşayıp geçip gidiyorduk. Nereden çıktı ya bu büyüklük, küçüklük anlayışı da nereden çıktı dediler. Pislerin hakim olduğu bir yerde bu temizlik de nereden çıktı ya? Elbise temizliği, beden temizliği, kadın temizliği, çocuk temizliği, kalp temizliği. Pislerin hakim olduğu bir dünyada bu temizlik de nereden çıktı ya? Herkesin birbirini kullanmaya çalıştığı bir dünyada bu fedakarlık da nereden çıktı? Dediler ve işte ilk gelen ayetlerle peygamberimizin karşısına çıkıverdiler. İşte bu karşı çıkışa, bu reaksiyona karşılık Rabbimiz buyurdu ki وَلْيَ رَبِّكَ فَصْبِرْ Peygamberim Rabbin için sabret. Önceki surede وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Peygamberim sen onların sözlerine sabret. Yani gece kıyamının neticesine katlanma emrediliyordu burada peygamberimize. Yani peygamberim sen gece kalkacaksın, Kur'an okuyacaksın, Allah'la istişare edeceksin, Kur'an'dan bilgileneceksin. Sabahleyin duyduğun ayetleri insanlara anlattığın zaman hemen kabullenecekler. Bunu bekleme. Çünkü onlar senin okuduğun okumuyorlar ki gece. Onlar televizyon okuyor, sense vahiy okuyorsun. Onlar televizyondan bilgileniyor, sense Allah'ın ayetlerinden bilgileniyorsun. Farklı, kaynaklar farklı. Yani sen gece meşgul olduğun, okuduğun, anladığın Kur'an ayetlerini gündüz insanlara anlattığın zaman hemen kabullenmelerini bekleme. Sabret peygamberim. Dün sen de bilmiyordun ya, şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya, Allah sana vahiy gönderinceye kadar sen de bilmiyordun ya, öyleyse sabret peygamberim. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Sürekli Rabbin ismini zikret. Her bir konumda, her bir makamda Rabbin senden ne istiyorsa onu hatırla. İşte zikir budur zaten. Onu uygulamaya koy. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Sonra tümüyle Rabbine yönel, onun arzusunu, onun rızasını kazanmaya çalış. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا Peygamberim, senin Rabbin doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hatırı kazanılacak ikinci bir varlık yoktur. Ondan başka uğrunda terlenilecek başka bir ilahınız yoktur. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا Sen onu vekil tayin et kendine. Ona teslim ol. Onu vekil tayin et, onun namı hesabına iş yap. Bunun manası şu. Eğer sen Rabbini kendine vekil kabul edersen, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Sen vekil kabul ettin ya, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Teslim oldun ya, yolunu kesecekler, küfredecekler, engellemeye çalışacaklar, hüsnü kabul göstermeyecekler, dövecekler, hakaret edecekler. Allah'ı vekil kabul ettin ya, bunlar ondan geliyor ya. Sen dedin ya, Rabbim sen benim vekilimsin, ne gönderdiysen kabulümdür dedin ya. İnsan birini vekil tayin ederken o konuda bilgi sahibi olmadığı için vekil tayin eder. Mesela ben bir antika bir halı almak istesem, halı konusunda bilgim yoksa Mustafa'ya derim ki Mustafa sen bu konunun uzmanısın, ne aldıysan kabulümdür. Çünkü benden iyi yaparsın bu işi. Bilir ya, işte biz de Allah'ı vekil kabul ettik ya, ondan bir takım şeyler gelecek ve sabredeceğiz. Sonra dedi ki bakın, وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا Bir de güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl peygamberim. kırarak dökerek değil, gözünü burnunu kırarak değil, kalplerini kırarak değil, güzel bir ayrılışla ayrılır. Çünkü yarın yine onlara din anlatmaya gideceksin. Bakın ifade ne kadar güzel. Güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Çünkü yarın onlara din anlatmaya, ayet ve hadis anlatmaya yine gideceksin. Bir daha yanlarına varamayacak hale gelme sakın. Kırıp dökme. Allah öyle diyor. Çünkü demin de ifade ettim. Dün sen de bilmiyordun ya. Şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya. Burada sabır emri veren Allah peygamberini yalnız bırakmıyor. Bakın peygamberine sağlayacağı destekleri Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ Peygamberim onları bana bırak. O dini yalanlayanları, o ayetleri yalanlayanları, o senin kendilerine gece okuyup da gündüz sunduğun ayetlerin mesajını yalanlayanları, o İslam'ı yalanlayanları, اُلِنْ نَعْمَةِ zenginliklerine, nimet içinde bulmuşlarına gurura kapılıp da dini yalanlayanları bana bırak. Bu öyle bir ifade ki, şöyle demektir. Peygamberim sen onlarla uğraşacak değilsin. Sen onlarla savaşacak değilsin. Sen çekil aradan. Sen hele bir çekil aradan. Sen onları bana bırak. Onlarla ben savaşacağım. Onların hakkından ben geleceğim. Bu ayetler Kur'an'ın ilk gelen 3 suresinde geçiyor. Kalem suresinde, Müddessir suresinde ve Müzzemmil suresinde. Yanlış hatırlamıyorsam Nun suresinde, Müddessir ve Müzzemmil surelerinde geliyor. Bir bakıma güçsüzmüş gibi görünen insana Allah'ın en büyük desteği budur. Peygamberim sen çekil aradan. Senin vazifen bitti artık. Onlarla savaşacak sen değilsin benim deme adına Rabbimiz peygamberimize en büyük desteğini veriyordu. Şu ayetin muhatabı olan kafirlerin ruh ezikliğini bir düşünün. Kafirlerdeki ruh ezikliğini, psikolojik ezikliği bir düşünün. Onlar kiminle savaştıklarını anlayacaklar, ruhen çökecekler. Şu ayetin muhatabı olan Müslümanlardaki de ruh üstünlüğünü, ruh yüceliğini, psikolojik gücü kuvveti bir düşünün. Kim var arkanızda? Savaşa gidiyorsunuz Allah adına, Allah'ın dinini anlatıyorsunuz insanlara. Allah'ın dinini gündemde tutma adına bir çalışmanın içine girdiniz. Kim var arkanızda? Kim destekliyor sizi? Bir düşünün. Ama kafir bugün ezilmiyor bu ayetler karşısında. Sebep ne? Çünkü biz bu ayetleri kafire duyuramadık. Biz de ferahlanamıyoruz. Güçlü, kuvvetli olduğumuzu anlayamıyoruz. Sebep ne? Çünkü bizim de kitabımızla ilgimiz, alakamız yok. Ne biz biliyoruz bu ayetleri, ne de kafire anlatabildik. Zaten biz bilmeyince kafire kim anlatacak ki? Şu ayetler kafire anlatılsaydı onlar da ezilecek, büzülecek ve imana gelecekti. Ama biz bilmiyoruz, kafire de anlatamıyoruz. İşte önceki peygamberlerine Cenab-ı Hakk'ın emri buydu. Çünkü önceki peygamberler güçsüzdü, kuvvetsizdi, devlet olamamışlardı. Ve Cenab-ı Hak o peygamberlerine aynen böyle demişti. وَذَرْنِي Çekilin aradan. Mesela Hazreti Musa çalıştı, çabaladı, olmadı. Fakat Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın karşısındaki düşmanlarını, peygamber düşmanlarını, İslam düşmanlarını, Firavun'u denizde boğuverdi. Hazreti Nuh 950 sene çırpındı, olmadı. Çekil peygamberim dedi. Sen aradan çekiliver. Çekildi peygamber. Sonra Allah yukarıdan yağmur indirdi, aşağıdan su fışkırttı ve peygamber düşmanlarının tümünü suda boğuverdi. Hazreti Salih çırpındı, uğraştı, dininde olmadı. Çekil peygamberim dedi. Allah bir sayha gönderdi, bir titreşim, bir ses, bir sayha yani. Bir anda diz üstü çöküverdi bütün kafirler. Geçmiş peygamberlere Allah aynı şeyi vaat etmişti. Kıyamete kadar bilesiniz ki siz de aynı durumdaysanız Allah size aynı şeyi vaat etmektedir. Allah sizin de arkanızdadır. Allah sizin düşmanlarınızdan sizin intikamınızı almaya gücü yetmektedir, kuvvetlidir. İşte Allah'ın peygamberine en büyük desteği, silahı buydu Müslümanlara. İşte ikinci silah, bakın arkadaşlar, kıyamet silahı. Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara verdiği ikinci büyük silah kıyamet silahıdır. Fakat biz bugün bu silahı da kullanamıyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz ki kıyameti. Kıyamet nedir? Kıyamet öyle dehşetli bir manzara ki onun karşısında kimse duramaz. Düşünün, güneş dürülmektedir, güneşin defteri dürülmektedir. İzâ şemsü küvverat, güneşin defteri dürülmektedir. وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Yıldızlar da yerinden koparılmış, dünyamızdan milyar kere daha büyük yıldızlar sağa sola atılmakta. وَاِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ Yerçekimi kuvveti kaldırılmış, dağlar yürümeye başlamış. Sonra sema şak şak yarılmış, parça parça olmuş. Sonra denizler kaynar hale gelmiş. Korkunç bir manzara düşünün. Sonra vahşiler toplanmışlar. Bütün vahşi hayvanlar korkudan fırlamışlar. Bir de insanların vahşileri, ben bana yeterim diyenler, akrabayla ilgi alakayı kesenler, benim rütbem onunla birlikte oturmaya manidir deyip vahşilik yapanlar var ya, insanlardan uzaklaşanlar var ya, villalarına, köşklerine çekilen vahşiler var ya, onlar da kendi başlarına kıyametle baş edemeyeceklerini, kendi kendilerini kurtaramayacaklarını anlayınca onlar da insanların içine karışacakmış. Artık rütbe diye bir şey kalmıyor. İşte öyle müthiş bir anda bu kıyametin karşısında kim durabilir ki? Bununla kim tepişebilir ki? Bırakın onu, ferdi kıyamet olan ölümün önüne kim geçebilir ki? Ölüme kim çare bulabilir ki? Bırakın o ulumi kıyameti de ferdi kıyameti ele alan ölüm, onun bile karşısına kimse geçemiyor. İşte bundan sonraki ayetler zaten Mekki sureler bize kıyameti anlatacak. Peygamberin eline, Müslümanların eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği en büyük silahlardan birisi de kıyamet silahıdır. Rabbimizin yine peygamberlere, Müslümanlara verdiği üçüncü silahı cehennem silahıdır. Düşünün, cehennem dayanılacak gibi bir yer değil. Sözü bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Dayanılacak gibi bir yer değil. İşte Müslümanın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da cehennem silahıdır. Düşünün, gözlerin oyulacağı, kulakların kesileceği, gözlerin, oyulmuş gözlerin içine eritilmiş kurşun döküleceği, sonra susuz kalan cehennemliklerin bir lokma, bir su arayacakları, boğazındaki şeyin aşağıya doğru inmediğini görünce bir damla su arayacakları ve cehennemlik bir kafirin göksünden ya da alnından, yarasından bir damla şöyle irin domurduğu zaman aman su buldum diye onu emmek için koşacağı, hani yazın görmüşsünüzdür, köpekler yazın sıcağı altında toprağa yalar, ben çok gördüm. Toprağın neminden su kapma adına toprağa yalar. İşte kafirler de cehennemde Allah korusun bir damla suya muhtaç, susuz kalmış, 1000 sene, 10.000 sene, 100.000 sene susuz, cehennemlik bir arkadaşının göksünden ya da alnından şöyle bir damla irinin domurduğunu görünce aman su buldum diye fırlayacak, emmeye başlayacak. Korkunç bir azap. Buna dayanılmaz. İşte Müslümanın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da budur. Ama bugün biz kafirlere karşı bu silahı kullanamıyoruz. Kullanabiliyor muyuz? Bilmiyoruz ki cehennemi. Anlatamadık ki cehennemi. Sonra bakın Rabbimizin yine peygamberlerine ve Müslümanlara verdiği dördüncü silah da geçmişlerin haberidir. Firavunlar, Nemrutlar, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi, hani nerede bunlar? Bunlar daha güçlü değil miydi? Mesela Firavun Hazreti Musa'nın karşısında güçlü değil miydi? Mesela Nemrut Hazreti İbrahim'in karşısında güçlü kuvvetli değil miydi? Hani ne oldu bunlar? Yerin dibine batırmadı mı Allah bunları? Halk ile yeksan etmedi mi Allah bunları? Hani nerede bunlar? Bu ayetler Mekkeli kafirleri ezdi, ezdi. Bakın, bu konuda gelen her bir ayet Mekkeli kafirleri ezdi, işini bitirdi. Gelen her bir ayet kafirlerin bir küfür hücresini öldürüyordu. Şu cümlemi iyi bir anlayın. Gelen her bir ayet, gelen her bir haber kafirlerin küfür hücrelerinden birini öldürüyor, yok ediyordu. Öyle kafirler vardı ki 10 ayet sonra Müslüman oluyordu. 10 ayetlik bir ameliyatın sonunda gelen her bir ayet bir hücresini öldürdü ya, 10 ayet sonunda Müslüman oluyordu. Bazı kafirler 20 ayet sonunda, bazı kafirler 50 ayetin sonunda Müslüman oluyordu. Bizim de elimizde bu kitap ama bugün kafirlerin hiçbirisine biz bu ayetlerle gidemiyoruz değil mi? Bu ayetleri onlara anlattığımız zaman, arz ettiğimiz zaman, geçmişlerin haberli bütün çıplaklığıyla bunların karşısına serdiğimiz zaman, inanın aynı ayetler bugün de aynı şey yapacaktır. Kafirlerin küfür hücrelerini öldürecek ve onları İslam'a getirecektir. Ama heyhat ki bugün biz de tanımıyoruz, kafirlere de bu ayetleri tanıtmaktan uzağız.
Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.